İnsanlığa harikalar sunan doğanın derinliklerinde ilham verici bir yolculuk. Benzersiz dehasıyla dünyayı değiştiren doğadan farkındalık yaratan biyomimetik örnekleri. Bizim için doğa başlıyor.
Eğer bir yol diğerinden daha iyiyse, o yolun doğanın yolu olduğuna emin olabilirsiniz. Aristo. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Bora Koç. Bizim için Doğa Podcast'inin ikinci bölümünde biyomimetik biliminin tıp ile bağlantısına değinen makalelerdeki ilginç bilgileri sizlere aktaracağım. João Mano, Insum Choi ve Ali Kadem Hosseini'nin Advanced Healthcare Materials'ta yayınlanan Biomimetic Interface in Biomedical Devices başlıklı makalesinden önemli detayları aktarıyorum. Biyomedikal cihazların genel performansı, malzeme yüzeyleri ve biyolojik çevre arasındaki etkileşim tarafından belirlenir. Arayüzler, biyolojik ve fizikokimyasal düzeyde önemli yönleri düzenler ve biyomateryalin kimyasal yapısının değiştirilmesi, biyokimyasal sinyallere maruz kalma veya özel fiziksel özelliklerin tasarımı gibi biyomimetik prensipler kullanılarak kontrol edilebilir. Son zamanlarda yapılan çabalar sonucu üretilen rejeneratif tıp için hibrit yapılar veya biyomateryaller, akıllı uygulama sistemleri ve biyosensörler gibi daha gelişmiş biyomedikal cihazlar arayüz tasarımında dikkate değer gelişimlere de izin vermiştir. Hücre hücre veya hücre yüzey etkileşimleri gibi önemli özellikleri ayarlayan biyomimetik arayüzlerin bilimini ve mühendisliğini araştıran konularda yüksek kaliteli katkılar ortaya çıkmıştır. Akıllı biyomimetik arayüzlerin dinamik kontrolü ve etkileşimleri, biyomalzemelerin tasarımında önemli bir faktör haline gelmiştir. Biyomimetik bilimi, doğadan ilham alarak biyolojik çevreyle özel etkileşim sergileyen özel nano dokular oluşturabilen yeni moleküllerin tasarımına da izin vermiştir. Nano ve mikroteknolojiler, hücresel ve mikrobiyolojik davranış üzerinde kontrole izin veren farklı topografyalara sahip arayüzler tasarlamak için de kullanılmıştır. Oldukça spesifik biyolojik etkileşimleri yeniden oluşturarak bu tür teknolojiler yüksek verimli ve oldukça hassas biyolojik tahlillerde kullanılabilen biyosensörlerin üretilmesini de sağladı. Kök hücre teknolojisi ve kanser araştırmaları gibi alanlar için etkili bilgiler sağlayan ve gelişmiş hücresel mikro ortamları tasarlarken mekanik özellikler ve geometri gibi fiziksel uyarlanların etkilerine genel bir bakış sunan biyomimetik, tıp biliminde yeni fikirler yaratmaya amaçlıyor. Örneğin, doku onarımındaki uygulamalar, stratejik hücre manipülasyonu, in vitro 3 boyutlu kanser modelleri olarak işlev gören karmaşık dokular, biyomimetik mikroreaktörlerle pratiğe dönüşebiliyor. Ayrıca, hepatositlerin detoksifikasyon yeteneğini yeniden yaratarak canlı hücrelerin işlevini destekleyebilmek de bu alandaki çalışmaların güzel bir ürünü. Polenin hiyerarşik topografik motiflerinden esinlenen biyomimetik yüzeylerin kanser hücrelerini verimli bir şekilde tanıyabilmesi ve bu yüzeylerin kanser hücresini kovucu etki göstererek modifiye edebilmesi de bir başka örnek. Bu tür modeller, hücre dağılımının ve hücre-hücre etkileşimlerinin kontrolü için bir araç olarak kullanılabilir. Özetle, biyomimetik arayüzlerin çok çeşitli tıp uygulamalarında kullanılır hale gelmesi, bu alandaki yeni araştırma çalışmalarına da ilham verecektir. International Research Journal of Pharmacy and Medical Science'de yayınlanan Biomimetic Materials in Restorative Dentistry başlıklı makalede yer alan birkaç bilgiyi paylaşıyor olacağım. Biomimetik, doğallığı taklit eden yapay mekanizmalarla ürünler sentezlemek amacıyla biyolojik olarak üretilen maddelerin ve malzemelerin oluşumu, yapısı veya işlevi üzerine yapılan çalışmalar bütünüdür. Diş hekimliğinde de biomimetik çok yararlı bir kavramdır ve teknolojik gelişmelerin daha iyi anlaşılması ve materyaller geliştirilmesi bu alandaki çalışmaları ilerletecektir. Biyomimetik bilimi yakın gelecekte diş hekimliğinin kapsamını büyütecektir. Öyle ki biyomimetik biliminin geliştirdiği ürünlerin kaybolan dentin, mine, sement ve pulpanın yerini başarıyla alacağı ve yeni bir diş hekimliği çağı açacağı öngörülmektedir. Gidelil 2000, Bing Bing Jiang ve Bing Yun Li'nin hazırladığı ve Materials Research Society'da yayınlanan makalede öne çıkan bilgiler şöyle. Kemik iyileşmesi, çeşitli mekanik, kimyasal ve biyolojik yönlerin koordinasyonunu ve düzenlenmesini içeren karmaşık bir süreçtir. Biyomedikal cihazlarda mekanik destek sağlamak, boşlukları doldurmak veya kemik kusurlarının biyolojik onarımını gerçekleştirmek için yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Yani kısacası, biyomimetik biliminden yararlanarak üretilen ve biyolojik olarak uyumlu polipeptit nano kaplamalar, gelişmiş diş ve ortopedik implantların geliştirilmesi için heyecan verici bir fırsat sunabilir. Endovascular Today Europe'da yayınlanan Biomimetic Stents and the Benefits of Swirling Flow başlıklı makaledeki bilgilerde şu şekilde. Bir İngiliz diş hekimi olan Charles Thomas Stent, protezlerle yaptığı yenilikçi çalışmalardan sonra özellikle diş izlerimlerini almak için kullanılan bileşiği geliştirdi. Stent bileşiği bir hayal gücü olarak 1. Dünya Savaşı'ndaki korkunç yüz yaralarını yönetmeye yardımcı olmak için Hollandalı bir plastik cerrah olan Johannes Fredericus Esser tarafından kullanıldı. Esser bu materyali deri greflerini germek ve stabilize etmek için kullandı. Bu destekleyici kalıba daha sonra stent adı verildi ve bu kelime şimdilerde destek sağlayan bir cihazı tarif etmek için kullanılmakta. Stentler anjiyoplastiden önce veya sonra bir damarın iç lümenini iyileştirmek için temel alınır. İlerleyen yıllar içerisinde stentlerin kullanımı oldukça başarılı olmuştur ve artık kardiyovasküler müdahalelerde yer almaktadır. Öyle ki koroner arterlerdeki müdahalelerin çoğu stent tabanlıdır. Biyomimetik terimini doğanın zaman içinde test edilmiş kalıplarını ve stratejilerini taklit ederek insan zorluklarına sürdürülebilir çözümler arayan bir inovasyon yaklaşımı olarak tanımladığımız takdirde doğa damar eğrilerini kullanarak dönen akış oluşturarak tıpta kullanışlı ürünler geliştirmesini de sağlar. Biyomimetik bilimi sayesinde üretilen stentler 3 boyutlu sarmal geometriye sahiptir. Bu da akış özelliklerini iyileştirmeyi sağlarken ani darlığa yol açabilecek zayıf akış ve stres riskini de azaltır. Bu sayede doğada görülene benzer şekilde damara eğrilik kazandıran benzersiz bir tasarıma sahip, biyomimetik stentlerin geleneksel düz stentlere göre önemli klinik avantajlarının olduğu gösterilmiştir. Larissa Emilia Cheran, Alin Cheran ve Michael Thompson'ın kaleme aldıkları ve Royal Society of Chemistry'de yayınlanan Biomimicry and Materials in Medicine başlıklı makalelerinden öne çıkan anekdotları aktarıyor olacağım. Geçmiş nesiller doğayı evcilleştirmeye ve yönetmeye çalıştılar. Bu tür çabalar yıllar içerisinde doğanın sırlarını çözmek ve doğadaki mühendisliği kopyalamak için daha akıllı ve hevesli bir arayışa dönüştü. Bu kelimenin tam anlamıyla milyarlarca yıllık evrimin biyolojik yapılarının makro ve nano ölçeklerde rafine edilmesi sonuçlandığının kabul edilmesidir. Büyüyen ve çoğalan canlı bir hücre kendini inşa etmeyi öğrenmiş bir robota benzer. Bu makinenin ilk olarak nasıl kurulup programlandığından hala tam olarak emin değiliz. Yaşamın net bir tanımı yoktur. Öyle ki yaşayan bir hücre ile ölü bir hücre arasındaki farkı tespit etmek için bile hala mücadele ediyoruz. Moleküler düzeyde hem biyokimyasal hem de biyofiziksel değişiklikleri tespit edebilen ve duyusal mekanizmaları yansıtan sentetik malzemeler yaratarak doğayı taklit etme konusunda biraz daha karmaşık olmayan arayışa dönüyoruz. Öngörülere göre gelecekte sentetik malzemeler iyileştirme amaçlı doğal biyolojik bileşenlerin yerini alacak. Bu tür sentetik malzeme üretme faaliyetleri de biyomimetik biliminin alanına dahil edilmiş olacak. Belirli koşullar altında geliştirilebilen özelliklere sahip yeni malzemeler bilimsel ve teknolojik yeteneklerin sınırlarını ileriye taşıyor. Öyle ki bu ve benzeri biyolojik sinyallere yanıt veren akıllı biyomateryaller, rejeneratif tıp, teşhis ve ilaç dağıtımında büyük umutlar vaat ediyor. Çünkü şimdilerde biyoloji ve tıp alanındaki çok sayıda uygulamada yeni malzemelerin kullanımına dönüyoruz. Bununla birlikte enzime duyarlı malzemeler, biyolojik süreçleri saptama, yanıtlama ve nihayetinde onarma potansiyeline de sahiptir. Akıllı gelişmiş sentetik malzemeler algılama etkinliğini çalıştırma etkinliğiyle birleştirir. Böylece farklı kimyasal değişikliklere yanıt veren sistemlerin uygulanmasında kullanılabilir. Sinir ağları ve öğrenme algoritmaları kullanarak belirli kalıpları algılamayı öğrenebilir ve ardından buna göre tepkiler verebilir. Bilim ve teknolojinin son sınırı olan beyin mekanizmalarını ve işlevini anlamak için ince moleküler süreçler aynı nanometrik ve atom ölçeğindeki aletler kullanılarak tespit edilmeli ve izlenmelidir. İnsan beyni yapay zeka uzmanı Marvin Minsky tarafından etin bilgisayarlı bir ürünü olarak adlandırılmıştır. Görünüşe göre beyin, kimyasal ve genetik olarak nasıl hissettiğimize, nasıl büyüdüğümüze, yaşayacağımıza ve öleceğimize karar veriyor. Tek sorun, düşünmeyen atomların düşüncelerimizi ve deneyimlerimizi nasıl yarattığını bilmiyor oluşumuz. Dahası, astronomik olarak karmaşık matematik problemlerine etkileyici işlem hızında çözümler bulabilen sofistike bilgisayarlara kıyasla oldukça sınırlı bir güce sahip olduğu sürekli olarak hatırlatılıyor. Söz gelimi, satranç oynama makinesi Deep Blue'nun 1997'deki tarihi maçta dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'u yenmesi utancını hafızamızdan silemeyiz. Deep Blue kararlarını 200 milyon satranç pozisyonuna göre veriyordu. Kasparov ise işlemci gücünden çok sezgiye ve deneyime dayanarak her saniye yalnızca birkaç konumu analiz edebildi. Zekadaki en büyük farklılık ise beynin bir oyunun kurallarındaki herhangi bir değişikliğe adapte olabilmesi ve bilgisayarın yeni kurallara göre programlanmadığı sürece hiçbir şekilde adapte olmamasıdır. Satrançtaki insan üstü yeteneklere rağmen Deep Blue zeki değildi. Yani hiçbir bilgisayar insan algısının zenginliğine yaklaşamaz. Büyük soru şu, teknoloji insan beynini yeniden üretebilecek mi, yoksa beynin kopyalanması imkansız bir şey mi? Beyin, belirli algoritmaları bir dizi veriye uygulamaktan çok daha fazlasını yapar. Bu kesinlikle bilimin henüz keşfetmediği en büyük gizemdir. Sonuç olarak, biyomimetik bilimini rehber edinerek yapılan hesaplamalar, küresel optimizasyon için özel algoritmaları test etmek, kanserli hücre ve bakteri büyümesini modellemek, böcek sürülerini taklit eden uygulamalar oluşturmak, mayın temizlemek, riskli arama kurtarma görevleri yapmak ve hatta Mars yüzeyini keşfetmek gibi tehlikeli görevleri yerine getirmek için kullanılabilir. Gelişmiş malzemelere ve sofistike tasarımlara dayanan makineler, hata toleransı, kendi kendine onarım, kendi kendini kopyalama, yeniden üretim, evrim, adaptasyon ve öğrenme gibi yeni özelliklere sahip olacaklar. Bu tür bir yapay yaşam, evrimsel hesaplama algoritmalarına ve yapay veya canlı sinir ağlarına dayanacaktır. Bunlardan ilk olarak, insanlar için tehlikeli uygulamalarda kullanılmak üzere hesaplama cihazlarıyla arayüzler oluşturulmuştur. Bu arayüzlerin çevreyle etkileşimleri, insan derisini taklit eden bilgisayar dokuları gibi karmaşık sensör sistemlerine dayanacaktır. Bu sayede akıllı ve uyarlanabilir protezler de tasarlanabilir. Materyal yüzeylerinin idrar, kan, plazma ve serum gibi biyolojik sıvılarla etkileşiminin doğası, ister implant edilmiş, ister klinik laboratuvarda kullanılmış olsun, tıbbi implantların ve biyosensör cihazlarının biyo uyumluluğu açısından çok önemlidir. Özetle, ortaya çıkan biyomimetik alanı bize gelecekteki akıllı malzemeleri ve tıbbi cihazları içeren en gelişmiş teknolojilerin biyolojik sistemleri taklit edenler olacağını söylüyor. Buna kanıt sağlayan, önerilmekte ve geliştirilmekte olan birçok teknolojik ilerleme örneği vardır. Tıp dünyasında çok işlevli malzemeler, yerel ortamdaki değişikliklere yanıt olarak belirli işlevleri algılama, seçme ve yürütme yeteneğine sahip olacak ve bu homeostazın sürdürülmesi açısından kesinlikle çok önemli olacaktır. Kendi kendine onarma ve kendi kendine öğrenme, yapay homeostazın da bütün özelliklerine dayanacaktır. Başarılması gereken çok şey olsa da, biyomimetik biliminin çok sayıda hastalığın ve yaralanma koşullarının gelecekteki tedavisi için büyük bir potansiyel sunduğu açıktır. Akron Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümünden Gay Zhang'ın yazdığı Biomimicry in Biomedical Research başlıklı makaledeki çarpıcı bilgiler şöyle. Biyomimetik, kelimenin tam anlamıyla yaşamın veya doğanın taklidi olarak tanımlanan ve çeşitli insan yeniliklerini ateşleyip sayısız etkileyici tasarımı ilham veren bir bilimdir. Örümcek ipeğinden yapılmış yapay deriden, lotus yaprağından ilham alan, kendi kendini temizleyen malzemelere kadar biyomimetik insan sorunlarını çözmeye çalışır. Biyomimetik yaklaşımlar, son yıllarda biyomedikal araştırmaların ilerlemesine de önemli ölçüde katkılarda bulunmuştur. Araştırmacılar, beyin dokularının elastik modülünü taklit eden yumuşak substratların nörojenik olduğunu gösterdiler. Daha anlaşılır bir dille söyleyecek olursak, bu çalışma kök hücrelerin geleceğini düzenlemenin yeni bir yolunu temsil ediyor. Yani kök hücre araştırmaları üzerinde derin bir etki yaratıyor. Biyomimetik ayrıca doku mühendisliğindeki girişimleri de yönlendirir. Doku mühendisliği uygulamaları için hücre dışı matris benzeri yapıları, ligandların bağlanmasını, stokinlerin sürekli salımını ve belirli dokulara özgü mekanik özellikleri yakalamak için yeni malzemeler tasarlanmıştır. Örneğin, rejeneratif tıp alanında araştırmacılar, yakalanan kök hücrelerle dinamik olarak etkileşime girmek, tepkilerini yönlendirmek ve doğal bir kök hücre ortamının özelliklerini taklit etmek için biyomimetik ortamlar oluşturmayı hedeflediler. Genel itibariyle biyomimetik farklı düzeylerde elde edilebilir. Doğanın biçimini veya işlevini taklit ederek, doğal süreçleri taklit ederek ve doğal sistemleri taklit ederek. Doğanın biçimini veya işlevini taklit etmek, biyomedikal araştırmalarda görülen en yaygın biyomimetik düzeydir. Alanın yeni atılımlar için hazır olduğu kalp araştırmalarından bir örnek de alınabilir. Öyle ki, Biomaterials dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, kalbin elektromekanik işlevini taklit eden farklı mimarileri sahip, neonatal sıçan miyositlerinden iki boyutlu tasarlanmış kalp kası oluşturmak için mikro desenli yüzeyler kullanıldı. Elde edilen veriler, kasın kasılma gücünü en üst düzeye çıkarmak için kalp miyositinin kendi kasılma aparatını kendi kendine düzenleme yeteneğini ortaya çıkarmanın etkili bir yol olduğunu iletiyordu. Özellikle bu araştırmanın sonuçları, tasarlanmış dokuların fizyolojik işlevinin nasıl en üst düzeye çıkarılacağı konusunda önemli çıkarımlara sahip. Öyle ki, doğanın biçimini ve işlevini taklit etmek, büyük olasılıkla yeni tedavileri beraberinde getirecektir. Bununla birlikte, biyomimetiğin hızlı ilerlemesi ve daha derin bir düzeyde bilgi aktarımı tıp alanını daha da ileri taşıyacaktır. Stellenbosch Üniversitesi Fizik Bölümünden Anton Duplessis ve Antwerp Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Chris Brockhoven tarafından yazılan ve Acta Biomaterialia dergisinde yayınlanan makaledeki detayları paylaşıyor olacağım. Albert Einstein bir keresinde doğanın derinliklerine bakarsanız her şeyi daha iyi anlayacaksınız demişti. Doğanın derinliklerine bakmak son birkaç yılda yüksek çözünürlüklü X ışını mikro bilgisayarlı tomografi kullanımıyla çok daha ulaşılabilir hale geldi. Mikro CT'nin doğası 3 boyutlu görselleştirme ve analizle birleştirildiğinde hem makro hem de mikro ölçekte doğal malzemelerin ve yapıların en eksiksiz iç ve dış görünümünü sağlar. Bu yetenek doğadan 3 boyutlu olarak eşi benzeri görülmemiş bir ayrıntı düzeyinde öğrenme olanağını beraberinde getirerek mevcut yapı anlayışımızı geliştirmemize, doğayı öğrenmemize ve bunları mühendislik problemlerini çözmek için uygulamamıza olanak tanır. Mikro CT'nin biyomimetik alanında kullanımı hızla artmakta ve büyük umut vaat etmektedir. Biyomimetiğin ana amaçlarından biri yeni malzemeler geliştirmek ve mühendislik zorluklarına yeni çözümler bulmak için doğanın ilhamlarından yararlanmaktır. Doğal yapılar milyonlarca yıllık evrimin sonucudur ve genellikle belirli işlevleri yerine getirmek için optimize edildiği düşünülmektedir. Yani yeni yapay malzemeler tasarlamak için epey kullanışlıdır. Sonuç olarak tasarım öğelerinin ve bunların çeşitli düzeylerdeki karşılıklı ilişkilerinin daha iyi anlaşılması ve olağanüstü özelliklere sahip mühendislik malzemelerinin oluşturulması için güçlü yeni biyomimetik tasarım kuralları üretilecektir. Doğadan ilham alarak inovasyonu daha da ileri götürmek ve mühendislikteki zorlukları çözümler bulmak için biyomimetik bilimi birçok fırsat sunacaktır. Söz gelimi, mangrove bitkisinin kökleri tuzlu suyu filtreleme ve tuzdan arındırma yetenekleri açısından incelenmiş ve mikro yapı mikro CT ile görselleştirilmiştir. Bu da biyomimetik sayesinde su filtrasyon sistemlerinin yapılmasını sağlamıştır. Öte yandan omurgasızlar da geniş çeşitlilikleri nedeniyle biyomimetik bilimi için ilginç modeller sunan organizmalardır. Yakın tarihli bir çalışmada midyelerin farklı yapılandırılmış yüzeyler üzerindeki yüzey yapışmasını arttırmak için mikro CT dahil çeşitli teknikler kullanıldı. Midyenin mantar şeklindeki yüzey topografisinin yapışma için iyi bir temasa izin vermediği ve pürüzsüz bir yüzeye kıyasla daha az kireçlenme gösterdiği ortaya çıkarıldı. Bu sayede denizcilik uygulamalarında basit bir yöntem geliştirildi. Ayrıca yusufçuk kuşunun kanatları da uçuş sistemlerine ilişkin biyomimetik içgörüler için birçok araştırmanın konusu olmuştur. Ek olarak arıların görme alanları incelenerek elde edilen optik modelleme ile de bir ormanda gezinmek için kullanılan biyomimetik otonom uçuş sistemleri üretilmiştir. Bu incelemelere göre biyomimetik bilimi mikro CT'nin gelişmekte olan tahribatsız görüntüleme teknolojisinin ve en son yeteneklerinin kullanımını farklı alanlara yerleştirdi. Doğal yapılardan daha fazla bilgi edinmek ve biyomimetik cihazların ve mühendislik yapıların tasarımını doğal yapıların 3 boyutlu verilerinden doğrudan ve niceliksel içgörüler kullanarak optimize etmek artık mümkün. Ancak mikro CT birçok avantajına rağmen dikkate alınması gereken önemli sınırlamalara sahiptir. Özetle, biyomimetik çalışmalarda mikro CT'nin mevcut kullanılabilirliğini etkileyen bir dizi faktör vardır. Bununla birlikte ilgili bilgi işlem donanımı ve yazılım araçları sürekli olarak gelişmekte olduğundan üretim teknolojileri önemli ölçüde büyüyor. Bu da MikroCity'yi biyometrik çalışmalarına gerekli girdileri sağlamak için çok önemli olan benzersiz bir konuma yerleştirmek için bir araya getirecek ve kesinlikle biyometrik alanında büyük faydalar sağlayacaktır. Mehmet Sarıkaya, Candan Tamerler, Klaus Schulten ve Franco Banex tarafından yazılan ve Nature dergisinin Materials bölümünde yayınlanan makalede değinilen önemli noktalar da şu şekilde. Pratik malzeme ve sistemlerin tasarımı için doğadan ilham almanın zengin ve uzun bir geçmişi vardır. Geleneksel olarak biyolojik yapılar ve işlevlerinden esinlenen biyomimetik araştırmacıları çoğunlukla sentetik bileşenleri kullanarak biyosistemleri taklit etmeye veya çoğaltmaya odaklanmıştır. Fiziksel bilimlerde moleküler ve nano ölçekli mühendisliğin son gelişmeleriyle ve moleküler biyolojideki ilerlemelerle biyomimetik artık moleküler ölçeğe giriyor. Doğanın moleküler araçlarını sentetik nano ölçekli yapılarla birleştiren moleküler biyomimetik, hibrit bir metodoloji olarak ortaya çıkıyor. Malzemelerin nanometre ölçekli boyutlarda benzersiz işlevsel özellikleri vardır ve bunlar etkili bir şekilde kullanılırsa oldukça kullanışlı özelliklere sahip yeni mühendislik sistemlerine yol açabilir. Bununla birlikte nanoteknolojik sistemlerin tam potansiyelinin gerçekleştirilmesi sentezlerindeki zorluklar nedeniyle şimdiye kadar sınırlı kalmıştır. Genetik kontrol altında biyolojik dokular, hafif fizyolojik koşullar altında sulu ortamlarda, biyomakromoleküller öncelikle proteinler ve ayrıca karbonhidratlar ve lipidler kullanılarak sentezlenir. Proteinler hem ham maddeleri toplar hem de taşır ve alt birimleri tutarlı ve tek düze bir şekilde kısa ve uzun menzilli çekirdekler ve substratlar halinde bir araya getirir. Doku oluşumunu, biyolojik işlevleri veya fiziksel performansı kontrol etmede proteinler, biyolojik yapıların ve sistemlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Basit bir sonuç, yeni nesil biyomimetik sistemlerin işlevinde proteinlerin yer almasının gerektiğini gösterir. Fiziksel ve biyolojik alanların bir birleşimi olan moleküler biyomimetikte, doğada bulunanlara benzer karmaşık nano yapılar elde etmek için sağlam bir sürece ihtiyaç duyulur. Nihayetinde her biri belirli bir inorganik yüzeye bağlanmak için tasarlanmış farklı protein türlerinin karmaşık, hibrit yapılar halinde bir araya gelebileceği bir moleküler kurucu seti oluşturmak mümkün olabilir. Bu da moleküler olarak tasarlanmış, genetiği değiştirilmiş teknolojik materyalleri gerçekleştirmeye doğru önemli bir sıçrama olacaktır. Nano ve biyoteknolojide benzersiz fiziksel özellikleri için seçilen inorganik bileşiklerin yüzeylerine bağlanan polipeptit dizilerini seçmek için moleküler biyomimetikteki biyoloji protokolleri izlenebilir. Nanometre boyutlu parçacıklar ve nano yapılı inorganikler, gelecekteki teknolojik malzemeler ve cihazlar için temel yapı taşları olabilir. Çalışan sistemlere başarıyla uygulanmadan önce çok sayıda zorluğun ele alınması gerekir. Bunlar, tek tip boyut ve şekle sahip nano yapıların sentezlenmesini, yüzey yapılarını ve kimyalarını kontrol etmeyi ve uzaysal dağılımlarını tahmin etmeyi içerir. Biyomineralizasyonda malzeme oluşumu üzerindeki biyolojik kontrolün önemli bir yönü, örneğin kemik biyosentezi, diş yapıları, yumuşak yaka kabukları ve tek hücreli organizmalar tarafından oluşturulan partiküller gibi etkileşimlerdir. Proteinlerin inorganiklere kontrollü bağlanması ve birleştirilmesiyle geniş kapsamlı uygulamalar, biyometrik biliminin önemli başlıklarından biridir. Öyle ki önümüzdeki yıllarda bu çalışmalarla elde edilen anlayışlara dayanarak moleküler biyoloji ve biyometriğin öncülüğünü takiben yeni bir yol haritası geliştirilebilir. Biomimicry Institute resmi sitesinde Tom Benson tarafından yazılan yazıda değinilen konu da ilginç bilgiler içermekte. Japonya'daki Kansai Üniversitesi'ndeki malzeme araştırmacıları ve mühendisleri sivrisinek ağzının yapısında inanılmaz bir potansiyel gördüler. Nanometre ölçeğinde yapılara oyabilen sofistike mühendislik tekniklerini sivrisinekten ilham alarak bir sivrisinek gibi nüfuz eden, stabilize etmek için basınç kullanan ve acısız bir şekilde cilde kayan bir iğne ürettiler. Testler, iğnenin kusursuz çalıştığını kanıtladı. Pürüzsüz ve hatasız üretimin amacı, beyin cerrahlarının araçlarında tam olarak ihtiyaç duydukları şeydir. İngiltere'deki Imperial College ve Rutherford Appleton Laboratory'ndeki araştırmacılar, Kansai'deki meslektaşlarına benzer mühendislik teknikleri uygulayarak benzer sonuçlar elde ettiler. Bu biyomimetik tasarıma sahip bir nöroprobun hareket etmek için en az miktarda kuvvet gerektirdiğini de gösterdiler. Yani bir beyin cerrahı ne kadar az güç kullanırsa beyninizi hassassız bırakacaklarından da o kadar emin olabilirler. Journal of Internal Medicine'de yer alan Nature's Roadmap to Insights and Solutions for Burden of Lifestyle Disease başlıklı makalede biyomimetik biliminin tıbba katkısını anlatan önemli bilgiler yer almakta. Bu dünyada sıcak termal dalgalardan soğuk kutup ortamlarına kadar çok çeşitli ortamlarda yaşayan 8 milyondan fazla tür vardır. Bu türler milyonlarca yıl içinde evrimleşmiş ve çevrelerine nasıl uyum sağladıklarına göre önemli ölçüde farklılık göstermiştir. Son yıllarda türlerin farklı ülkelerde hayatta kalmayı nasıl başardığına dair araştırmalar, tedavileri geliştirmek için yeni yollar sağladığını ortaya koymuştur. Kalp hastalıklarından kansere kadar çeşitli patolojileri daha iyi anlamak, tedavi etmek ve hatta önlemek için doğal dünyaya yönelen biyomimetik yaklaşımına genel bir bakış sunmak önemlidir. Biyomedikal araştırmayı onlarca yıllık geleneksel uygulamaların ötesinde hayvan yaşamı ve karşılaştırmalı fizyolojinin çeşitliliği konusunda geniş bir farkındalığa dayalı yeni yaklaşımlarla genişletmenin "Doğa en iyisini bilir" sloganı altında sağlık hizmetlerinde yenilikleri hızlandırabileceği öngörülüyor. Biyomimetik, insanların yararına cihazlar, malzemeler veya süreçleri oluşturmaya yönelik doğa üzerine yapılan çalışmalar bütündür. Öyle ki biyomimetik, tıp, mühendislik, mimari ve sentetik kimya dahil olmak üzere birçok alanda yeniliği hızlandırma potansiyeline sahiptir. Mühendislik, malzeme bilimleri ve ürün tasarımından farklı olarak tıp alanı biyomedikal yeniliği hızlandırmak için biyomimetik biliminin gücünden yararlanmaya ve insan hastalıklarına karşı yeni yaklaşımlar bulmaya çalışıyor. İklim değişikliğiyle karşı karşıya olan bir gezegende insanların, hayvanların ve bitkilerin bir arada yaşamasını sağlamak için biyomimetik biliminin yüksek potansiyeline inanmak şarttır. Muazzam tür çeşitliliği ve bunların her birinin içerdiği çeşitli biyolojik özellikler gezegenimizdeki yaşamın en çarpıcı yönlerinden biridir. Hayatta kalmaya yardımcı olacak adaptasyonları geliştirememek, türlerin yok olmasına yol açabilir. Hızla değişen bir dünyada hayatta kalabilmek ve sağlığımızı korumak için biyomimetik araçların varlığı ihtiyaçtır. Gezegendeki yaşamın çok sayıda temel fizyolojik zorlukları tüm türler için elbette ortaktır. Doğada bu ortak zorluklara karşı çözüm niteliğinde çok sayıda uyarlanabilir strateji geliştirilmiştir. Tıpta yenilikler yaratmak için hayvanlar ilham kaynakları olabilir. Çünkü hayvanlar organ rejenerasyonu, doku onarımı, patojen direnci, ultraviyole ışınlarından korunma, hipoksinin ve yaşlanmanın korunması gibi amaçlar için benzersiz mekanizmalar geliştirmişlerdir. Bu da fizyolojik ihtiyaçlarımızı çözmek veya patofizyolojik hastalıkları tedavi etmek için uyarlayabileceğimiz sayısız strateji olduğu anlamına gelir. Basitçe ifade etmek gerekirse, doğa en iyisini bilir cümlesinin hareketle evrimsel zaman içinde doğal seçilimin sayısız tür üzerinde çok çeşitli uyarlamalara sahip yaşam formlarının ortaya çıkmasını sağladığı gerçeği bilinmelidir. Biyomimetik, insan vücuduna faydalı olmak adına etkili terapötik yaklaşımlara ilham vermektedir. Okyanuslardaki fotosentetik siyanobakterilerden yaklaşık 2.3 milyar yıl önce atmosfere büyük miktarda oksijen salınımı evrimin seyrini tamamen değiştirdi ve karmaşık çok hücreli yaşamın ve aerobik solunumu gelişmesi için temel itici güç oldu. İnsan sağlığına ilişkin modellerin belirlenmesi için yeni bir stratejiye ihtiyaç vardır. Öyle ki tıbbi hastalıkları çözmeye yönelik yaklaşımlarımızı genişletmemiz gerekmektedir. Bilim insanları doğanın yapıları, maddeleri ve fizyolojileri optimize etmede ne kadar güçlü döneme yanılma teknikleri kullandığını fark ettiklerinden biyomimetik alandaki inovasyonun güçlü bir araç olduğunu kabul ettiler. Doğa asla hile yapmadığı için doğada tanımlanan çözümlerin kalitesi sürdürülebilirdir ve doğadaki çözümler kalıcı sonuçlar sunar. Sıcak termal menfezlerde veya arktik bölgelerinde yaşamak gibi ekstrem ortamlarda meydana gelen reaksiyonlar önemli dersler sağlayabilir. Klasik CRISPR düzenleme, DNA onarımı ve rejeneratif tıp gibi genleri hedefleyen yeni tekniklerin ortaya çıkmasıyla yalnızca birkaç yerleşik hayvan modeline güvenmekle kalmayarak daha geniş bir tür çeşitliliğini keşfetmek daha kolay olacaktır. Biyomimetik bir yaklaşımın biyomedikal araştırma için çok büyük bir potansiyel yere sahip olduğuna inanılmalıdır. Doğal dünyada yaşayan hayvanların evrimleşmiş fizyolojik adaptasyonlara odaklanarak tıp alanının doğal dünyaya dönmesi önerilmektedir. Dünyadaki yaşamın biyolojik çeşitliliği insan sağlığı için öne çıkan birçok içgörü içerir. Ancak bu bilgiler büyük ölçüde keşfedilmemiş ve etkileri gerçekleşmemiş durumdadır. Buna birçok faktör katkıda bulunur. Birincisi, hekimler doğada bulunan fizyolojinin çeşitliliği hakkında yeterli bilgiye sahip değillerdir. İkinci olarak, veterinerlik ve yaban hayat biyolojisi uzmanlarıyla etkileşim fırsatları sınırlandırılmış ve yenilikçi fırsatları azaltılmış durumdadır. Son olarak, evrimleşmiş uyarlamaları belirlemek, onları incelemek ve pratiğe dönüştürmek için sistematik bir metodoloji fırsatları henüz mevcut değildir. Yine de tıbbi açıdan biyomimetik alanında bazı önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Çift kabuklu midye türlerinin salgıladığı yapışkan proteinlerden esinlenerek biyolojik yapıştırıcılar geliştirilmiştir. Bu protein antiproliferatif, antiinflamatuar ve antimikrobiyal aktiviteye sahiptir. Ayrıca yaşlanma insan hastalıkları için açık ara en büyük risk faktörüdür. Yaşlandıkça kalıcı bir iltihaplanma, oksidatif stres, mitokondriyal disfonksiyon, metabolik dengesizlikler dahil olmak üzere birçok hastalık görülmektedir. 500 bin yıl önce Homo sapiens'in ortaya çıkışından bu yana doğumdaki yaşam beklentimiz önemli ölçüde arttı. Sanayileşme yaklaşık 1800 yıllarda başladığından beri yaşam süreleri halk sağlığı rehberliğinde tıbbi tedavilerin geliştirilmesiyle ikiye katlandı. Bir örnek verecek olursak, şempanzeler enfeksiyon hastalıklarına yakalanma konusunda tehlikeli bir risk grubu oluşturur. İşte bu yüzden şempanzeler parazitler enfeksiyonlardan muzdarip olduklarında kendi kendilerini ilaç tedavisi için kullandıkları antiparazitik aktiviteye sahip bitkileri tanımlamayı öğrenmişlerdir. Bu yüzden şempanzeler genellikle çiğnemek için Vernonia ailesine ait acı yapraklar sayesinde hastalık riskini azaltabilir. Vernonia ailesinden 109 bitkide yapılan bir araştırma, Vernonia amigdalina'nın diyabet ve sıtmaya karşı bir çözüm olduğunu, Vernonia cinerea'nın ise inflamatuar durumlara ve kansere karşı potansiyele sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu ve benzeri karşılaştırmalı çalışmalar, yaşlanmayı tetikleyen nedensel mekanizmalara dair anlayışımızı artırmak için altın bir fırsat sağlar. Hayvanlar aleminde belgelenmiş tek ölümsüz organizma olan jöle balığının ayrıntılı moleküler çalışmaları geriatrik biyolojiye daha fazla ışık tutabilir. Öyle ki deniz ortamı hem biyolojik çeşitlilik hem de kimyasal çeşitlilik açısından zengin bir kaynaktır. Planktonlar ve mikroalgler biyoaktivitede etkili canlılardır. Örneğin deniz kaynaklı mantarlar antikanser ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu da yeni biyoaktif bileşikler için bir tedarik kaynağı olarak kabul edilmiştir. 20 binden fazla mevcut türle en çeşitli omurgalı sınıfı olan balık, biyomimetik araştırmalar için geniş bir yelpaze sağlar. Bazı balıklar, yavaş yaşlanmanın özellikleriyle ilgili kapsamlı araştırmalar yapmak için biyol olabilir. Yani balıktan elde edilen kas özleri, oksidatif stresin neden olduğu yaşlanma üzerinde koruyucu etkilere sahiptir. Son çalışmalar, yaşlanan hücreleri hedef alan ilaçların insan yaşlanma süreçlerini durdurabileceğini öne sürdüğünden, hızlı veya ihmal edilebilir yaşlanmayla balığın karşılaştırmalı çalışmaları ilgi çekici olacaktır. Atlantik'te yaşayan mavi ton balığı, yüzmeye dayanıklılığı nedeniyle yüksek metabolik gereksinimleri olan göçmen bir balıktır. Kaslarının olağanüstü yüksek mitokondri içeriğine sahip olmasıyla diğer balıklardan ayrılırlar. Hipoksi dönemlerinden kurtulan bir başka hayvan grubu, deniz foku gibi derin dalış memelileridir. Derin dalışlar sırasında organlarını korumak için tekrarlayan iskemi ve reperfüzyon döngülerini tolere etmek için şaşırtıcı bir kapasite geliştirirler. Tıpta iskemi ve hipoksinin etkilerini engellemek için güçlü tedavilerden yoksun olduğumuzdan, hipoksi anoksiye karşı toleransı daha iyi anlamamıza yardımcı olan memeli modelleri oldukça anlamlıdır. Örneğin, sinek kuşunun diyabetik komplikasyonları önleme kapasitesi sihirli bir metabolik başarıya çok güzel bir örnektir. Öyle ki, sinek kuşunun kalp atış hızı dakikada 1200 atımdır ve bu kuş bir dakikada en az 50 kez kanatlarını çırpabilir. Ayrıca her gün şeker bazlı bir nektarla beslenir ve düzenli olarak şiddetli diyabetle uyumlu kan şekeri seviyeleri elde eder. Ancak sinek kuşlarında beslenmeden sonra kanatların çoğunda ölçülenden daha yüksek, diyabetik olmayan insanlardan daha düşük olan hemoglobin A1C seviyeleri bildirilmiştir. Bununla birlikte sinek kuşları her gece karaciğerdeki yağı yakar ve glikoz seviyelerini normal aralığa getirir. Bu durum sinek kuşlarının Meksika körfezinde aralıksız 20 saat boyunca uçabilmelerini sağlar. Araştırmalarda sinek kuşlarının biyosentetik olarak doğadaki en aktif karaciğerlere sahip oldukları gösterilmiştir. Dahası günlük kan glikoz seviyelerinin oldukça yüksek olmasına ve indi gibi beyaz bir karaciğere sahip olmalarına rağmen kuşta diyabetik bir durum asla meydana gelmez. Diyabetik komplikasyonlar veya ilerleyici karaciğer hastalığı da geliştirmezler. Sinek kuşlarının diyabetik hastalarda ciddi mikrovasküler patolojilerine neden olan kan şekeri seviyelerini nasıl tolere ettiği ne yazık ki tam olarak bilinmemektedir. Ancak koruyucu mekanizmalarını anlamak diyabet yönetimine ilişkin önemli bilgiler sağlayabilir. Özellikle ayılar, uzun süre besin su kıtlığı, soğukla mücadele ve hipoksi dönemlerinde enerjiyi korumak için evrim sırasında ustaca bir hayatta kalma becerisi geliştirirler. Öyle ki kış uykusundaki ayılar metabolik bir denge sağlayarak uzun süreli uyku dönemi geçirmelerine rağmen kronik böbrek hastalığı, obezite ve hareketsizlikle ilişkili diğer hastalıklara karşı koyabilirler. Diğer bir deyişle kış uykusu, kış uykusu durumunda geçirilen zamanla orantılı olarak biyolojik yaşlanmayı geciktiriyor gibi görünmektedir. Kış uykusundaki yarasa beyinlerinde ise NRF2 geni antioksidan savunmanın düzenlenmesine önemli rol oynamaktadır. Bu sayede yarasalar organ hasarlarını önleyebilirler. Kritik hastalıklardan biri olan kanser, hayvanlar aleminde de morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Evcil köpeklerde kanser, klinik görünüm açısından insana benzer özellikler taşımaktadır. Köpekteki kanserlerin moleküler etkenlerine ilişkin anlayışımız çok daha iyi hale geldikçe kanser ilacı gelişimini daha iyi yönlendirmek için benzersiz fırsatlar ortaya çıkacaktır. Böylece başarısız olma olasılığı yüksek olan tedavileri daha erken ortadan kaldırarak gerçek potansiyeli sahip tedaviler optimize edilecektir. Ayrıca Tazmanya canavarı, çita ve köpek gibi türlerde kanser riski daha yüksekken fillerde kanser riskinin çok daha düşük olduğu ortaya çıkınca fil genomu incelenerek tümör baskılayıcı gen olan P53'ün çoklu kopyalarını takiben daha iyi apoptotik yanıtlar gösterildi. İnsanlarda bu genin bir kopyası varken fillerde birden fazla P53 kopyası vardı. Bu da P53'ün kanserin baskılanmasıyla ilgili mekanizmaları daha iyi anlamak için evrime dayalı bir yaklaşımı temsil etmektedir. Doğada başarılı adaptasyonlar yapmış türlere dayalı karşılaştırmalı bir fizyolojik yaklaşım kullanmak, bugünün tıbbi sorunlarını olduğu kadar geleceğin sorunlarına karşı da yaratıcı çözümler üretilmesini sağlayacaktır. Sonuç olarak, çeşitli modelleri belirlemek ve farklı disiplinlerden uzmanların işbirliği halinde çalışacağı ortamlar yaratmak için daha stratejik ve proaktif bir yaklaşıma geçiş açıkça gereklidir. Tedavi etmeye çalıştığımız her hastalık için kendimize "Doğa bunu nasıl çözdü?" sorusunu sormalıyız. Bizim için doğanın bu bölümünde biyomimetiğin tıp bilimine katkısını ve bu alandaki örnekleri içeren makalelerde yer alan ilginç anekdotları sizlerle paylaştım sevgili dinleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Bora Koç'un hazırlayıp sunduğu Bizim İçin Doğa sona erdi.